Ayrım 6.
Sistem bir kez bütünüyle yerine oturdukta yasama süreleri her yörede uzatılabilir. Bu noktada dumalarımızın yetkin üyelerinden D.N. Shipov'un öğüdünü akılda tutmak yerinde olur. Seçimlerin hayhuyu içinde meydana gelebilecek kimi unutkanlıkları onarmak üzere her meclis oylama yoluyla değil ama bir ortak kararla üye tam sayısının en çok 1/5 oranında yararlı ve gerekli oldukları herkesçe kabul edilen yerel kişilikleri çatısı altına çağırır. Bizi bekleyen çetin koşullar göz önüne alındıkta bu yöntem çevre ve bölge sovyetlerinde, hatta daha sonra yüksek sovyette görev almış başarılı kimi elemanların herhangi bir çatışmaya yer vermeksizin yeni iktidar içinde kabul görmesini sağlayacaktır. Bölge zemstvoları ne kadar yetki sahibi olursa özerk ulusal cumhuriyetlerin ve özerk ulusal bölgelerin bağımsızlıkları ve kendi kendilerine yeterlilikleri de o kadar güçlü olacaktır. Burada bugünkü Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna'nın ve Beyaz Rusya'nın yüksek Sovyetlerinin rolleri ve yerlerinin ne olacağı konusunda varsayımlara kalkışmayacağım. Ancak bir sonraki seçim dönemi sonunda bölgesel zemstvo meclisleri aynı ilke uyarınca yönetim çevresi meclisleri tarafından yenilenirken, bir yandan da kendi içlerinden zemstvolar yüksek konseyi, yani temsilciler yüksek sovyetinin yerini alan kurul, birlik meclisine milliyetler sovyetinin yerini alan kurul gönderilecek delegeleri seçmelerini önermek doğaldır. Bugünkü eşit güçte iki meclisi sistemin, Birlik Sovyeti ile Milliyetler Sovyeti kötü bir yanı yok. Yeter ki dostlar alışverişte görsün hesabıyla ve dalavere içinde çalışmasın. Milliyetler Meclisi, hatta zemstvolar yüksek kurulu içinde hiçbir değişikliğe uğramaksızın da kalabilirler. Ama her ulusun kendisine ayrılmış sandalyeleri doldurmak üzere başvuracağı yöntemi ve görev süresini kendi başına kararlaştırması koşuluyla, ister genel seçim yapar, isterse yasama erkini delege etmeyi yeğler. Bugünkü şekliyle Birlik Sovyeti'nin oluşumu karışık ve karma bir ilkeye dayanıyor. Bir yönüyle bölgesel bir seçim söz konusu, bir yönüyle de Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve toplumsal örgütlerin yaptığı atamalar. Bu kabul edilemez, geçiş dönemi için 4 yıl mı 6 yıl mı bile kabul edilemez ve mutlaka şu ya da bu biçimde düzeltilmelidir. Üstelik bu Sovyet hantal bir kurul ve de milletvekilleri genel kurulunun varlığıyla malul. Bu durumsa yasama işini uzatıp karmaşıklaştırmaktan başkaca bir işe yaramıyor. En tepede zemstvolar yüksek meclisiyle taşlandırılmış bir zemstvo sisteminin başarıyla kurulabilmesi için yönetim bölgesi meclislerinin ve bölge meclislerinin çalışıp deneyim edilmesi ve bölge temsilcilerinin yeterince bilgi sahibi olduktan sonra bölgesel deneyimin pan-Rus deneyimle kaynaşacağı ve her zaman güçlü bir şekilde temsil edileceği yüksek mecliste yer alacak delegasyonları, ister bütün bir görev süresi boyunca sürekli, ister sürenin bir bölümü için değişmeli olarak belirleyebilmesi önemlidir. Bir parlamento soyut bir şekilde merkezi olamaz. Yetki sahibi ve ayrıca sine qua non koşulla yılın önemli bir bölümünde kendi seçim çevresinde oturmakla yükümlü olan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu böyle, gerçek bölgesel temsilcilerden meydana gelmelidir. Bağdaşık bir hükümet sistemi. Burada söz konusu olan merkezi bürokrasi ile toplumsal güçlerin etkilerinin akılcı olarak bağdaştırılmasıdır. Bu tür bağdaştırmalar daha önce de dönem dönem Moskovit Rusya'da var olmuştu. Yerel öz yönetim salt yerel sorunları değil ama merkezi iktidarın gözetimi altında bütünüyle devlet işlerinin de bir bölümünü yönetiyordu. 1899'da S.I.U.V.I.T. yarım yamalak kanıtlayan bir akıl yürütmeyle, otokrasinin geniş çaplı bir yerel öz yönetimle güya bağdaşmazlığını kabul ettirip, 2. Nikolay'ı zemstvoların haklarını genişletmekten alakoydu. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra monarşistliğe yönelmiş olan halkın iradesi eski üyesi L. Tikomirov bu akıl yürütmenin yanlışını kanıtladı ama kimse kulak asmadı ona. Merkezi bürokrasi olanca hantallığıyla sivil toplum güçlerine bırakılmış öz yönetim alanlarını daraltmaya uğraşır. Ne ki bunun tek yararı bürokrasiyedir. Yoksa ne halkın buna gereksinimi vardır ne de hatta hükümetin. Sakin dönemlerde yerel güçler büyük bir faaliyet açlığı çekerler ve onlara alabildiğine özgür bir ortam yaratmak gerekir. Tikomirov'un tanımlayışıyla söylersek, yerel toplumsal güçlerin kendiliklerinden genel normlar koyup uygulatabilecekleri bütün alanlarda devlet kurumlarının faaliyeti yararsız hatta zararlıdır. Zira ulusun özerk hareket etme yatkınlığını yok yere zayıflatır. Halk güçlerinin doğrudan eyleyebilmelerinin kabul gördüğü her yerde, her öz yönetim, özel birlik ve toplantı faaliyetleri, bu doğrudan eylem alanı onlara açık kalmalıdır. Ayrıca toplum güçlerinin bu temel dayanağı devletin bürokratik sisteminin denetimi içinde vazgeçilmezdir. Ve hangisi olursa olsun devlet memurlarını dürüstçe ve hızlı bir şekilde çalışmaya zorlar. Benzer bir bağdaşık sistem hükümet ile yerel öz yönetimin karşılıklı pratik faaliyeti, Şipov'un yarı devlet yarı zemstvo rejimi adını verdiği şeydir. Ancak halen içinde bulunduğumuz ve belki hiç de kısa sürmeyecek olan geçiş döneminde özel türden bir bağdaşıklık ortaya çıkacaktır. Toplumsal güçler aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş gelişir. Devletin ne olduğunu bilincine varır, kendi kadrolarını oluştururken denetimsiz bir mutlak güce alışmış olan mevcut bürokrasi haklarını korumak için bütün imkanlarıyla köstek olmaya karşı çıkmaya kalkışacaktır. Yine de onun bu haklarının ülkede özerk ekonomik faaliyetler geliştiği ölçüde kısıtlı bir duruma geleceği açıktır. Ayrıca yeni seçilmiş olan şimdiki geçici Sovyetler'de sivil toplumun özerk faaliyetlerindeki o genişlemeyi kolaylaştıracak yapıcı güçlerin neler yapabilecekleri şimdiden görülüyor. Merkezi iktidar için öneriler. Ülkemizin büyüklüğü ve gündemdeki sorunların çokluğu ortadayken bugünkü başkanlık sistemini fazla bulmak için bir neden yok. Ancak devlet başkanının bütün yetkileri de olabilecek her türlü anlaşmazlık durumları da başkanın seçim biçimi başta olmak üzere yasayla sıkı sıkıya öngörülmüş olmalıdır. Başkan ancak bütün bir ulus tarafından seçilerek 5 yıl için mi 7 yıl mı iş başına geldiği takdirde gerçek bir yetkiyle donatılmış sayılabilir. Bununla birlikte halkın gücünü özünde rakibi karalamaktan başkaca bir işlevi olmayan, haftalar hatta aylar boyu süren hararetli tutkulu bir seçim kampanyası içinde harcamamak gerekiyor. Zemstvolar Yüksek Meclisi'nin ülkede doğmuş ve son 7 veya 10 yıl boyunca ayrılmaksızın ülke içinde yaşamış yurttaşlar arasından bazı adaylar belirleyip bunları özenle incelemesi yeter. Bu incelemeler sonunda Yüksek Meclis her aday için ayrı ayrı, bir defalık ve her birinde ayrı kapsamda adaylık doğrulama belgesiyle yapılan itirazlara ilişkin bir özet yayımlar. Bunun ardından halk oylaması bir ya da iki turluk ve mutlak çoğunluğa dayanan gerilimli ve yorucu bir seçim kampanyası olmaksızın gerçekleştirilebilir. Amerikan modelinde olduğu gibi bir başkan yardımcılığı öngörmek de akılcı olacaktır. Başkan adaylarından her biri yardımcısını da belirler ve birlikte seçilirler. Eğer başkanlık süresi içinde Yüksek Meclis her iki kanadının da üye tam sayılarının 1/4 çoğunluğuyla başkanın görevini yerine getirmede yetersiz kaldığını saptarsa, bu görüşünü gerektiği şekilde kanıtlanmış olarak kamuya duyurmak zorundadır ve bu görüşü muhtemel başka adaylarla birlikte halkın oyuna sunulur. Eğer bunun tersine Zemstvolar Yüksek Meclisi her iki kanadının ayrı ayrı 1/3 çoğunluğuyla görev süresi sona eren başkanı desteklemeyi sürdürürse, başkanın yeni bir seçime gidilmeksizin bir dönem daha iş başında kalmaması için bir neden yoktur. Eğer başkan görev süresinin ikinci yarısında ölürse, sürenin bitimine kadar başkan yardımcısı görevi devralır. Başkanın sürenin ilk yarısında ölmesi halinde yeniden halkın oyuna başvurulur. Başkan Bakanlar Kurulu'nu kendi kararıyla tercihen devlet memurları arasından sınavla belirlenmiş olan teknisyenlerle oluşturur. Bakanların yasama meclislerinin üyeleri arasından seçilmemesi daha uygundur. Bakanlar başkanı olduğu kadar meclislere de hesap verirler ama görevlerine meclislerce son verilemez. P.A. Stolypin'in ölümünden hemen önce hazırladığı programın bir noktası korunabilir. Devletin üst görevleri için elemanlar yetiştirmek üzere kurulmuş, üniversitelerin parlak kamu yaşamına, yatkınlıkları açıkça belli ya da kişisel yetenekleri yüksek öğrencilerine açık bir yüksek okulda 2 ya da 3 yıllık bir eğitim. Bu yüksek okul bakanlıkların işlevlerine göre kurulmuş fakültelerden oluşacaktır. Stolypin yerel yönetimlere yardımcı olmak üzere bir de yerel öz yönetim bakanlığı öngörüyordu. Hukukçularımızdan V. ve Leontovich'in belirttiği gibi, hükümet ile bürokrasi arasındaki fark, birincisinin yeni sorunları, ikincisinin ise hanidir var olan sorunları çözmesidir. Bakanların epey yüksek bir yeterlilik düzeyinde olmaları bunun için gereklidir. Eğer hükümet kendini bürokrasinin çarklarına kaptırırsa, ülkeyi yönetme yeteneğini de yitirir. Ancak idari sistem içinde çalışmak ne bir ödül ne bir ayrıcalık olmalı, ne de herhangi bir kişisel yarar sağlamalıdır. M.N. Katkov ancak kendisini bir takım ödevlerle yükümlü olmak dışında başka türlü görmeyen hükümetlerin faaliyeti verimlidir demişti. Ve bütün yaşadıklarımızdan sonra kavram olarak her iktidarın halka karşı tükenmeyen bir borcu var. Bugün bütün o yok edilenleri onarmak ve kaçırılanları yakalamak üzere hükümet mekanizması, daha uzun bir çalışma günü bile gerekse bütün gücüyle çaba göstermek zorundadır. Hemen hemen hiçbir konuda İsviçre'yi kopya edemeyiz. Nedeni de ülkenin boyutları ve bağımsız kantonlar birliği olmasıdır. Ama bir şey var ki bunu hiç kuşkusuz ödünç alabiliriz onlardan. Şu kadar bin imza toplanmışsa bir yasa önerisi meclislerin incelemesine sunulmak zorundadır. Daha da çok sayıdaki imzalardan sonra bizde milyonlar, söz konusu soruna ilişkin bir halk oylaması mutlaka yapılır. Yasalarla ilgili bu tür bir inisiyatifin halk yığınlarına tanınması, kamu hayatındaki esnekliği arttıracaktır. Böylesi referandumlar ve seyrek başkanlık seçimleri dışında, başka hiçbir ulusal oylamaya artık gerek duyulmayacaktır. Danışmacı bir yapı. Bu bölümü şimdiki anı göz önünde tutarak eklemiyorum ama devletimizin uzak geleceği açısından bana çok önemli görünüyor. V. Maklakov, Duma'da edindiği zengin deneyime dayanarak şunları yazıyordu. Demokrasinin en kalıcı başarıları çoğunluğun azınlık üzerinde kazandığı zaferle değil ama bunlar arasında varılan uzlaşmayla sağlandı. Maklakov hatta politik yöntem deneyimsiz bir ülke için parlamentoda deneyimli ve eğitimli azınlığa dayanılarak kurulmuş bir üçüncü meclis önermekteydi. Bu tür bir baraj demokrasinin serbestçe kapılabildiği taşkınlıklara set çekecek ama demokrasi açısından çoğunluğun sınırsız iktidarına oranla pek az bir tehlike oluşturacaktı. Bu düşünce doğrultusunda bir adım daha ilerleyelim. Kararları devlet düzeyinde alırken hiç kuşkusuz basit mekanik oylamadan daha üst düzeyde bir şekil aramak gerekir. Her konuda çoğunluğun oyuna başvurmak, onun azınlık üzerindeki ve asıl evrim yollarını araştırırken gerçekten de en değerli görüşler olan çekinceli görüşler üzerindeki diktasını kurmaktır. Kamu yönetiminin üzerinde etik türden bir denetim mekanizması olmaksızın yetkin bir işleyiş düzeyine erişmesi düşünülemez. Bu etik denetim danışma meclisi gibi yüksek bir ahlaki kurum tarafından yerine getirilebilir. Böylesi bir yapıda hemen hemen hiçbir zaman oylamaya başvurulmaz ama lehte ve aleyhteki görüşler sağlamca savunulur ve ortaya politik çalışma içinde duyulabilecek en saygın sesler çıkar. Tarihimizde bu yapının kalıcı bir benzerini gördük. Moskovit Toprak Meclisi, Zemski Sobor. D. Şipov'un sözleriyle söylersek, Zemski soborlandığı sürece hükümdar ile meclis üyeleri arasında herhangi bir sürtüşme çıkmadığı gibi, hükümdarın meclisteki ortak görüşe, soborniye meniye, aykırı davrandığı bir olaya da rastlanmadı. Hükümdar meclisle dayanışmasını kopardığı ölçüde kendi yetkisini de zayıflatmış oldu yalnızca. Ortak görüş, sobornost, bir güven sistemidir. Manevi birliğin mümkün ve gerçekleştirilebilir olduğunu varsayar. Böylesi bir tasarıya uyacak ideal yapı deyip yerindeyse halkın vicdanını seslendiren ve yüksek bir ahlaklılığın, bilgeliğin, zengin bir hayat deneyiminin örneklerini vermiş saygın kişilerden kurulu bir duma, ortak görüş duması, devlet duması olabilir. Ne ki bu tür insanları seçebileceğimiz yetkinliği tartışılmaz bir yöntem mevcut değil. Bulunabilecek çözüm o halde çeşitli toplumsal katmanlardan ve mesleklerden yola çıkılarak oluşturulmuş bir duma. Yani durumlardan, soslovia yola çıkılarak, dahıla göre bu sözcüğün birinci anlamı şu, aynı uğraşa sahip olan eşit hakları olan kişiler. İkincisi ise şöyle, toplumsal durum kategori kast. İşte bunlar insanlar arasındaki işbirliği ve ortak çalışmanın en doğal iki ilkesi. Üzerinde yaşamakta olduğu ortak topraklardan çıkmaları ve uğraşlarının türüne, faaliyetlerinin yönüne göre. Her birimizin bir işi, nitelikleri vardır ve bundan ötürü toplum yapısı içinde kendimize yararlı bir yer ediniriz. İnsanların kendilerini ifade edişlerindeki çeşitliliğin her tür kimliksizleştirilmiş eşitliği antropidir, ölüme yürümektir. Toplum bizatihi farklılaşmasıyla yaşayan şeydir. Devletin yükünü omuzlarında taşıyanlar, düşünen, çalışan ve ülkenin yaşaması için her şeyi yaratan insanlardır. Ulus toplumsal gruplar halinde ne kadar iyi örgütlenmişse yaratıcı güçleri de o kadar iyi ortaya çıkar. L. Tikomirov. Kurtulmuş toplumumuzda da hiç kuşku yok ki gelecek yıllarla birlikte hayata yatkın durumlar oluşacak ve bir araya gelecektir. Kast anlamında değil ama mesleklere ve emeğin uygulanma dallarına göre loncalar oluşacaktır. Çok uzun bir süre boyunca bizde her şey hiçbir şey anlamayanların buyruğu altındaydı. Sonunda artık her şey bilenler tarafından yönetilmelidir. Aynı mesleğin insanların kafaca ve eylemce işbirliği üzerine kurulu bu loncalar özellikle de sendikalarla karıştırılmamalıdır. Bir loncanın üyesi olduğumuzda görevinizden ötürü, salt çalışma türünüzden ötürü öylesinizdir. Sendika ise ücret ve maddi koşullar için savaşım örgütüdür. Herkes onun üyesi olamayacağı gibi o da herkesi kabul etmez. Zemstvoların yerel temsilini tamamlamak üzere durumların temsili gelişip faaliyet gösterebilir. Ve partilerin içinde üretkenliği olmaksızın harcanan enerjinin bir bölümü durumlardaki yapıcı çalışmalara doğru yönlendirilir. Her lonca ortak görüş dumasındaki temsilcilerini seçilme ya da belirlenme yöntemini kendisi kararlaştıracaktır. Her biri oraya siyasal temsilciler, en büyükleri ikişer delege olmak üzere ve de politik çıkarlarını savunmakla yükümlü temsilciler değil, ama en deneyimli, en liyakatlı ve loncalarının faaliyet alanını ilgilendiren ortak kararların emanet edildiği üyelerini göndereceklerdir. Çalışmaların yoğunluğunu kolaylaştırmak için Duma'nın üye sayısı 200-250 kişiyi geçmemelidir. Daha çok sayıda lonca olabilir ama birbirine yakın küçük loncalar gruplaşmak suretiyle bir tek temsilci çıkarabilirler. Oy kullanmaksızın görüş açıklamak hiçbir zaman yenilik sayılamaz. Kafkaslardaki dağlılar örneğin, uzun yıllar boyunca genel oy yöntemi yerine bilgelere danışma yöntemini korudular. Duma'nın mutlak çoğunluğu tarafından usulüne göre gerekçelendirilmiş ve başkana, bakanlığa, kuruluna, meclislere ve yüksek yargı erkine yönelik her görüş kanı ya da talep yayımlanır. Ve seslenilen kurum ya bu kararı bir yönerge olarak kabul eder ya da iki hafta içinde kabul etmeyişinin gerekçelerini kamuya açıklar. Askeri sırların söz konusu olduğu istisnai durumlarda bu yazışmalar kamuoyu önünde yapılmaz. Ama o şıkta bile Duma'nın üyeleri, başkanlığın, hükümetin, yasamanın veya yargının tutumuna ilişkin gerekli bilgiyi edinme hakkına sahiptir. Aynı şekilde Duma'nın salt çoğunluğu bir başkan adayı da önerebilir. Ortak görüş dumasının karşı görüş olmaksızın kabul ettiği bir karar, her yasayı herhangi bir resmi kurumun her türden eylemini geçersiz hale getirebilir ve söz konusu yasa veya eylem değiştirilmek zorundadır. Aynı şekilde Duma, başkan adaylarının her biri için veto yetkisi de kullanabilir. Toplumun salt politik yöntemlerle iyileştirilme imkanlarının zayıf göründüğü bir ortamda, danışmacı nitelikli ve tümüyle yetkin böylesi bir ortak görüş dumasının sisteme katılması, her türden iktidarların üzerinde entelektüel ve ahlaki etkiler yaratacaktır. Ortak yaşamın hedefi insanlar arasında ahlaki bir düzen kurmaktır. M.M. Speransky. Özgürlük ve adalet kalıcı olabilmek için halkın vicdanına dayanmak zorundadır. A.K. Tolstoy. Politik kale ancak ahlak gücüne dayanıyorsa sağlamdır. V.P. Kliuchevski. Hukuk insana sunulan ahlaki zorunlulukların asgarisidir. Ondan daha aşağıda insan toplum için bir tehlike halinedir. Pek çok olay vardır ki bir hak olan herhangi bir şey insana daha yüce ve daha sert buyruklarla seslenen ahlak tarafından yasaklanmıştır. P.I. Novgorodtsev. Ahlaki ilke hukuki ilkeye egemen olmalıdır. Adalet ahlaki hukuka uygunluktur. Birlikte araştıralım. Bu kısa çalışmada ordudan, milis güçlerinden, adalet sisteminden, yasal, ekonomik ve sendikal sorunların büyükçe bir bölümünden söz etmem mümkün olmadı. Amacım hiçbir şekilde nihai olma iddiası taşımayan ve yalnızca tartışmak için zemin hazırlayan kimi özel düşünceler önermekten ibaretti. Kamusal hayatın adil ve akılcı bir şekilde inşası aşırı zor bir iştir ve ancak azar azar birbirini izleyen bir dizi yaklaşık tahminler, sınavı ve yanılmalar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu iş kendimizden geçercesine değil ama gözlerimizi iyice açarak izlememiz gereken, durmamacasına gelişmekte olan batılı ülkelerde bile tamamlanmış değil. Sorun felaket bir yıkım içindeki ülkemiz ve her şeyi boşlamış insanlarımızla bizde olsa olsa daha hassas, daha çarpıcı boyutta. Gelecek için olabildiğince uyumlu herhangi bir tasarımı gerçekleştirmek güç, hatta gücümüzü bile aşıyor. Böyle bir tasarım doğruluktan çok yanlışlıklar içerecek, sonuçta gidişatın gerçek akışını izlemekte daha büyük güçlüklerle karşılaşacağız. Ancak böyle bir işe kalkışmamak da bir o kadar imkansız. Burada önerilen çalışma çeşitli dönemlerde yaşamış birçok Rus'un düşünceleri üzerine kuruldu. Umarım onların bir araya gelmesiyle verimli bir toprağın doğuşu mümkün olur. Temmuz 1990. Notlar. Beyaz Ruslar, Biyeloruslar. 1. İliç, Vladimir İliç Lenin. Büyük Rusyalılar, Ruslar. ÇKGB, siyasi polis. Yazar tarafından SSCB'deki bu tür örgütlerin birincisini ve şimdikini belirleyen inisiyallerden kalkılarak yaratılmış bir sözcük. ÇK ve KGB. Çevre, rayon. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne 1920'li yılların sonunda getirilen temel idari birim, kırsal alanda ve kentlerde bir üst birim bölgedir, oblast. Dağıl, Vladimir, 1801-1872, ilk olarak 1863-1866'da yayımlanan ve o zamandan beri birçok kez yeniden basılan ünlü ve çok zengin gerekçeli Rusça sözlüğün yazarı. Dört kuyruklu kamçı, mutlakiyet rejiminin muhalifleri, 1904-1906 yıllarında genel, eşit, doğrudan, gizli seçim taleplerine bu adı veriyorlardı. Duma, danışma, Moskovit Boyarlar Duması veya Yasama, İmparatorluk Duması, Devlet Duması, 1906-1917, meclislerine verilen ad. Dört yasama duması vardır. 10 Mayıs 21 Temmuz 1906, 5 Mart 16 Haziran 1907, 14 Kasım 1907 22 Haziran 1912, 28 Kasım 1912 10 Mart 1917. Gelin ve efendilerimiz olun. Kronike göre Novgorodlular Vareglere, İsveç'in Norman kabilesi, gelip kendilerini sonu gelmez anarşiden kurtarmaları için bu sözlerle başvurdular. Halk iradesi, Narodnaya Volya, popülizmden doğan ve imparatora ve çarlık rejiminin önde gelenlerine karşı giriştiği suikastlarla ünlü terörist Rus örgütü. 1881 Mart'ında 2. Alexander'ın öldürülmesinden sonra polisin kovuşturmaları ve halkın yüz çevirmesi sonucu ortadan kalktı. Hükümet, Guberniya, Çarlık Rusya'sındaki üst düzeydeki idari birlik, 1920'li yılların sonuna kadar sürdü. İki alt birimi yönetim çevresi, Uyezd ve Kanton, Volost'tur. İkinci İliç, Leonid İliç Brejnev. İspolkom, Yürütme Komitesi, bir çevre ya da bölge vesairedeki Sovyet'in. Kadeler, Çarcı mutlakiyetçiliğe karşı 1905'te kurulan Büyük Liberal Muhalefet Partisi, 1917'de Şubat devrimine yandaş olarak iktidara geldi. Karışıklıklar Çağı, Rus tarihinin çok ağır iç ve dış bunalımlarla geçen ve geniş anlamıyla Boris Godunov'un tahta geçmesinden Romanovların gelişine kadar 1598-1613 uzanan dönem. Kurucu Meclis, Rusya'da bu adı taşıyan ilk ve son meclis. 1917'nin Kasım-Aralık aylarında seçilmişti. 6-19 Ocak 1918'de sabah körü çalışmalarına başladıktan birkaç saat sonra dağıtıldı. Ardından da lağvedildi. Küçük Rusyalılar, Ukraynalıların bir başka, daha eski adı. Lomonosov, Mikhailo, ünlü Rus ozanı ve bilgini, Kuzey Rusya'da bir balıkçı ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1711-1765. Milis, Sovyetler Birliği'nde politik güce bağlı olmayan polise verilen ad. Moskal, Ukraynalıların Ruslar için kullandıkları küçültücü lakap. Nestor Kroniği, tarihlenmemiş zamanlardan 12. yüzyıl başlarına kadar Rusların tarihini anlatan bütün Rus kroniklerinin ortak kaynağı. Orta Asya'nın dört cumhuriyeti. Batıdan doğuya doğru Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan. Propiska, oturma belgesi, taşınması zorunludur. Rada, konsey, meclis, Ukraynaca. Ukrayna Merkez Radası 1917 Mart'ından 1918 Nisan'ına kadar varlığını sürdürdü. Selkoz Neklika, tarımsal gereç, her federe cumhuriyet düzeyinde kurulu, kolhozlara ve sovkozlara makine, yedek aksam, gübre vesaire satmakla görevli örgüt. Vahşi Kırlar, Dikoye Pole, Avrupa Rusyası'nın güneydoğusuna yer alan geniş step alanları, göçer istilaları buralardan gelirdi. Veça, Veçe'nin çoğulu. Eski Rusya'da bazı cumhuriyetlerinde, özellikle de Novgorod ve Pskov'da genel halk meclisleri, 1470 ve 1510 yıllar arasında kentlerinin Moskova'ya bağlanmasıyla birlikte ortadan kalktılar. Yerel Konsil, 1917-1918 yıllarında çalışan ve patrikliği yeniden kuran Rus kilisesi ile sınırlı, bu nedenle yerel konsil. Zek, Gulag mahpusu. Zemski Sobor, Moskovit Rusya'da düzensiz olarak genellikle bunalım dönemlerinde toplantıya çağrılan bir tür etajenero. Zemstvo, Rusya'daki yerel öz yönetim örgütü 1864-1917, 2. Aleksandr'ın büyük reformlarından biri olan zemstvolar nice fedakarlıkların kaynağı oldular. 1905 sonrasının liberal partileri de onların bağrından çıktı. Kitabın sonu. 24 Ekim 2006. Sayfa 96.